Ayrım 5. Sayfa 73. Profesyoneller ve amatörler. 1979'da çok yönlü ve becerikli Fransız entelektüel Regis Debray'in Fransız kültür hayatına ilişkin derinlikli bir inceleme olan Öğretmenler, Yazarlar, Ünlüler, Modern Fransa'nın Entelektüelleri başlıklı bir kitabı yayımlandı. Regis Debray, Teachers, Writers, Celebrities, The Intellectuals of Modern France, İngilizceden çeviri David Makey, Londra, New Left Books, 1985. 1958'deki Küba devriminden kısa bir süre sonra Havana Üniversitesi'nde dersleri veren Debray'in kendisi de bir zamanlar ciddi bir sol eylemciydi. Birkaç yıl sonra Bolivya mahkemeleri Che Guevara ile birlikte çalıştığı için Debray'e 30 yıl hapis cezası verdiler. Ama sadece 3 yıl yattı. Debray Fransa'ya döndükten sonra yarı akademik bir siyaset bilimci, sonra da Başkan Mitterrand'ın danışmanlarından biri oldu. Yani entelektüeller ile kurumlar arasındaki hiçbir zaman statik olmayan, daima hareket halindeki ve kimi zaman şaşırtıcı ölçüde karmaşıklaşan ilişkiyi anlamak için benzersiz konumda olan biriydi Debray. Debray'ın kitaptaki tezi şu: 1880 ile 1930 arasında esasen Sorbonne'la bağlantılı olan Parisli entelektüeller hem kiliseden hem de Bonapartizm'den buraya sığınan laik mültecilerdi. Laboratuvarlar, kütüphaneler ve sınıflarda entelektüel, profesör sıfatı ile koruma altına alınıyor, bilgi alanında önemli ilerlemeler sağlayabiliyordu. 1930'dan sonra Sorbonne otoritesini yavaş yavaş kaybedip yerini Nouvelle, Revue Française gibi yeni yayın evlerine bıraktı. Debray'e göre entelijansiyadan ve editörlerinden oluşan manevi aile bu yayın evlerinde başını sokacak daha konuksever bir çatı bulmuştu. Yaklaşık 1960 yılına kadar Sartre, de Beauvoir, Camus, Morak, Gide ve Molrax gibi yazarlar geniş kapsamlı yapıtları, özgürlüğe duydukları inanç ve kendilerinden önceki ruhani ciddiyet ile kendilerinden sonraki reklamcılığın çığırtkanlığı arasındaki orta yolu, Debray, Teachers, Writers, Celebrities, sayfa 71, oluşturan söylemleri sayesinde onlardan önce gelen profesörler kuşağını aşmış olan entelijansiyayı meydana getiriyorlardı. 1968 yılına varmadan entelektüeller yayıncılardan oluşan cemaatlerini büyük ölçüde terk etmiş, bunun yerine gazeteci, talk show konuğu ya da düzenleyicisi, danışman, yönetici vesaire olarak kitle iletişim araçlarına doluşmuşlardı. Artık muazzam bir izleyici kitlesine sahip oldukları gibi ömürleri boyu entelektüel olarak yaptıkları çalışmalar da seyircilerini oralarda bir yerde bulunan ve çehreleri seçilmeyen tüketiciler haline gelmiş olan ötekilerin onları onaylayıp onaylamamasına veya unutuluşa terk edip terk etmemesine bağlı olmaya başlamıştı. Kitle iletişim araçları alımlama sahasını genişleterek entelektüel meşrutiyetin kaynaklarını azaltmışlar, klasik meşruiyet kaynağı olan profesyonel entelijansiyanın etrafını onun kadar talepkar olmayan ve bu yüzden de daha kolay kazanılan daha geniş eş merkezli dairelerle kuşatmışlardır. Kitle iletişim araçları geleneksel entelijansiyanın kapalılığını kırarken sahip olduğu değerlendirme normlarını ve değerler skalasını tahrip etmişlerdir. Sayfa 85. Debray'in betimlediği durum hemen hemen tamamen Fransa'ya özgü. Laik, emperyal ve ruhani güçler arasında Napolyon döneminden beri süregelen mücadelenin sonucu olan bir durumdur. Bu yüzden de Fransa'ya ilişkin olarak sunduğu resmin başka ülkeler için de geçerli olabilmesi pek mümkün değildir. Söz gelimi Britanya'da 2. Dünya Savaşı öncesinde büyük üniversiteler Debray'in terimleriyle nitelenemezler. Oxford ve Cambridge'deki öğretim üyeleri bile kamusal alanda öncelikle Fransızların yüklediği anlamda entelektüel kimlikleriyle tanınıyor değillerdi. İngiltere'de yayın evleri de her ne kadar iki dünya savaşı arasında güç ve nüfus sahibi kurumlar olmuş olsalar da yazarlarıyla birlikte Debray'in sözünü ettiği türden bir manevi aile oluşturdukları söylenemezdi. Yine de genel olarak vurgulanmak istenen nokta geçerlidir. Birey grupları kurumlarla ittifak kurar ve bu kurumlar sayesinde güç ve otorite kazanırlar. Kurumların ağırlığı arttıkça ya da azaldıkça onlara bağlı Antonio Gramsci'nin yerinde nitelemelisiyle organik entelektüellerin önemi de artar ya da azalır. Gene de maaş aldıkları üniversitelerle, parti çizgisine bağlılık talep eden siyasi partilerle, kişiye bir yandan araştırma yapma özgürlüğü sağlarken, belki de bir yandan da çok daha incelikli yollardan onun yargılama yetisini budayan ve eleştirel keskinliği körelten think tanklerle girdiği ilişkiler yüzünden onlara minnettar ve bu yüzden de kısıtlanmış olmayan bağımsız, özerk entelektüel diye bir şey olup olmadığı ya da olup olmayabileceği sorusu hala ortadadır. Debray'in de belirttiği gibi, bir entelektüelin çevresi, kendisine benzer entelektüellerden oluşan bir grubun ötesine genişlediği zaman Bir diğer deyişle, tartışma ve yargıda bulunma konusunda entelektüellere duyulan bağımsızlığın yerini bir izleyici kitlesini ya da bir işverenin memnun etme kaygısı aldığı zaman, entelektüelin yaptığı işte, verdiği uğraşta bir şeyler yürürlükten kalkmasa bile kesinlikle ketlenmiş olur. İşte yine ele aldığım ana temaya entelektüelin temsil ettiklerine dönmüş olduk. Entelektüel bir bireyi düşündüğümüz zaman, ki burada asıl derdim bireyledir, portresini çizdiğimiz kişinin bireyselliğini mi vurguluyoruz? Yoksa bireyin mensup olduğu grubu ya da sınıfı mı odak alıyoruz? Bu soruya verilebilecek cevap, entelektüelin bize nasıl hitap edeceğini, ilişkin beklentilerimizi bariz bir şekilde etkiler. Şu dinlediğimiz ya da okuduğumuz bağımsız bir görüş mü, yoksa bir hükümeti, örgütlü bir siyasi davayı, bir lobi grubunu mu temsil ediyor? 19. yüzyılda entelektüele ilişkin temsiller bireyselliği vurgulama eğilimindeydi. Entelektüel genellikle Turgenev'in Bazarov'u ya da James Joyce'un Stephen Dedalus'u gibi toplumu hiçbir biçimde uyum göstermeyen ve bu yüzden de yerleşik kanıların tamamen dışında bir asi olan yalnız, insanlara sokulmayan bir figürdü. 20. yüzyılda entelektüeller ya da entelijansiya fikirleri karşılığı para alan yöneticiler, profesörler, gazeteciler, bilgisayar ya da hükümet uzmanları, lobiciler, allameler, sendikalı köşe yazarları, danışmanlar adı verilen genel bir gruba ait olan insanların sayısındaki artışla birlikte, insan artık bağımsız bir ses olarak entelektüel birey var olabilir mi diye sormak zorunda kalıyor. Bu son derece önemli soru tabii ki kinizmle değil, gerçekçilikle idealizmi birleştirerek ele alınmalı. Oscar Wilde'ın dediği gibi, kinik her şeyin bedelini bilen ama hiçbir şeyin değerini bilmeyen biridir. Bütün entelektüelleri sadece hayatlarını bir üniversitede ya da gazetede çalışarak kazandıkları için satılmış olmakla suçlamak, kaba ve son kertede anlamsız bir ithamdır. Dünya öylesine yozlaşmış ki eninde sonunda herkes para denen puta teslim oluyor demek tam bir kinizm örneğidir. Öte yandan entelektüel bireyi bir ideal, maddi çıkarlarla hiçbir alakası olmayacak ölçüde saf ve soylu bir tür şövalye olarak görmek de ciddi bir tutum sayılamaz. Böyle bir sınavdan kimse geçemez. Joyce'un Stephen Dedalus'u bile. Dedalus o kadar saf, o kadar hırçın bir idealliktedir ki sonunda hiçbir şey yapamaz hale gelir ve daha beteri susar. İşin özü, entelektüel ne salt yumuşak yüzlü bir teknisyen olup çıkacak denli tartışma ve huzursuzluk çıkarmaktan kaçınan biri olmalıdır. Ne de tüm zamanını lanetlik yapmakta haklı ama sözüne kimse kulak vermeyen bir Cassandra olmaya çalışarak geçirmelidir. Troyakıl'ın Priamus'un kızı Cassandra. Tanrı Apollon Cassandra'ya aşık olur ve kendisini verirse ona kehanet yeteneği vereceğini söyler. Cassandra kabul eder ama bu yeteneği aldıktan sonra ona kendini vermeyince Apollon öfkelenir ve verdiği armağanın etkisini bozar. Cassandra'nın söylediklerine kimse inanmayacaktır. Toplum ne kadar özgür ve açık olursa olsun, birey ne kadar bohem olursa olsun, herkes bir toplumun zaptı altındadır. Her halükarda entelektüelin sesini duyurması ve pratikte tartışmalara, hatta mümkünse ihtilaflara yol açması gerekir. Ama yegane seçenekler topyekün atalet ve topyekün isyan değildir. Reagan yönetimi son devlerini sürerken Russell Jackboy adında Amerikalı, muhalif, solcu bir entelektüelin çok tartışma yaratan bir kitabı yayımlandı. Söz konusu tartışmalarda kitabın tezleri çoğunlukla onaylanıyordu. The Last Intellectual, son entelektüeller adını taşıyan kitapta, doğruluğu su getirmezmiş gibi görünen şu tez savunuluyordu. ABD'de akademik olmayan entelektüel tamamen ortadan kalkmış, onun yerini de kendilerinden başka kimsenin anlamadığı bir jargonla konuşup yazan ürkek üniversite mensuplarından oluşan bir grup almıştır ki, onları da toplumda kimse pek umursamamaktadır. Russell Jacoby, The Last Intellectuals, American Culture in the Age of Academy. New York Basic Books 1987. Jacoby'in geçmişte kaldığını belirttiği entelektüel için çizdiği model, bu yüzyılın ilk yarısında çoğunlukla Greenwich Village'da Latin Quarter'ın ABD'deki karşılığı oturan ve New Yorklu entelektüeller diye bilinen birkaç isimden ibaret. Bunlar çoğunlukla Yahudi, solcu ama çoğu antikomünist ve kalemleriyle geçinmeyi başarabilen entelektüellerdi. İlk kuşak Edmund Wilson, Jane Jacobs, Lewis Mumford, Dwight MacDonald gibi kişilerden oluşuyordu. Onlardan kısa bir süre sonra yerlerini alanlar arasında ise Philip Roth, Alfred Kazin, Irving Howe, Susan Sontag, Daniel Bell, William Barrett ve Lionel Tierling bulunuyordu. Jacoby'a göre bu tür insanların benzerleri savaş sonrasında ortaya çıkan çeşitli toplumsal ve siyasal etkenlerden dolayı iyice azaldı. Jacoby bu etkenleri şöyle sıralıyor. Varoşlara kaçış. Ona göre entelektüel, kentli bir yaratıktır çünkü. Safları terk edip hayatta önceden tayin edilmiş mevzilerden çekilmenin öncülüğünü yapan beat kuşağının sorumsuzlukları. üniversitenin genişlemesi ve eskiden bağımsız olan Amerikan solunun kampüslere sürüklenmesi. Bunların sonucunda günümüz entelektüeli, garantili bir geliri olan ve dershane dışında dünya ile alakası olmayan, kabuğuna çekilmiş bir edebiyat profesörü olup çıkmıştır. Jacoba'ya göre bu tür insanlar asıl amacı toplumu değiştirmek değil, akademik kariyer yapmak olan anlaşılmaz ve barbarca bir üslupla yazmaktadırlar. Bu arada yeni muhafazakar hareket adı verilen hareketin, bu hareket çoğunlukla toplumsal analist Irving Kristol, felsefeci Sidney Hook gibi eskiden solcu ve bağımsız entelektüellerden Reagan döneminde pek itibar kazanan isimlerden oluşuyordu. Yükselişiyle birlikte açıkça gerici ya da en azından muhafazakar bir gündem öneren birçok yeni dergi çıkmaya başladı. Jacobi özellikle aşırı sağcı The New Criterion dergisini zikreder. Bu güçler der Jacobi, genç yazarları eskilerden bayrağı teslim alabilecek olası entelektüel liderleri kendi saflarına çekme konusunda çok daha gayretlidirler. Oysa Amerika'nın liberal düşünceleri savunan en prestijli dergisi olan New York Review of Books, bir zamanlar yeni ve radikal yazarlara cüretli fikirlerini ifade etme olanağı tanırken artık bayatlamaya başlayan İngiliz perverliğiyle New York tatlısından çok Oxford çayına benzeyen esef verici bir sicil sergilemektedir. Jacobi'nin vardığı sonuç şudur. New York Review, genç Amerikalı entelektüelleri besleyen bir kaynak olmaktan çıktığı gibi onları umursamamaktadır da. Çeyrek yüzyıldır hiçbir yeni yatırım yapmaksızın Kültür Bankası'ndaki hesabını tüketmektedir. Bugün yeni bir işlem yapabilmesi için dışarıdan, daha çok da İngiltere'den entelektüel sermaye ithal etmesi gerekmektedir. Tüm bunlar kısmen eski kentsel kültür merkezlerinin lockout'a girmesinin, daha doğrusu iflas edip kapanmasının sonucudur. Jacobi, The Last Intellectual, sayfa 219, Taksim 20. Jacobi entelektüeli, kimseden medet ummayan, iflah olmaz ölçüde bağımsız bir ruh olarak tanımlayıp, bu tanıma sık sık geri döner. Artık elimizdeki tek şey der Jacobi, kayıp bir kuşaktır. Bu kuşağın yerini ise belli kurumların kiraladığı, ceketlerinin önü ilikli, söylediklerini kimsenin anlamadığı, asıl kaygıları patronlarını ve çalıştığı ajansları memnun etmek olan, tartışmalara öncülük etmektense kendi ünlerini pekiştiren ve uzman olmayanları ürküten bir toplumsal otoriteye ve bir sürü akademik unvanına sahip dershane teknisyenleri almıştır. Son derece ruh karartıcı bir manzara bu. Ama doğru mu acaba? Jacobi'nin entelektüellerinin yok oluşunun nedeni olduğunu söylediği şey doğru mu? Yoksa daha doğru bir teşhiste bulunabilir miyiz? Bir kere üniversiteden ya da hatta ABD'den gocunmak yanlış bence. Fransa'da 2. Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra Sartre, Camus, Aron, de Beauvoir gibi avuç seçkin, bağımsız entelektüelin 19. yüzyıldaki Ernest Renan ve William von Humboldt gibi büyük ama maalesef çoğunlukla mitik prototiplerinin mirası olan klasik entelektüel fikrini, ama fikir gerçeklik demek değildir ille de, temsil eder gibi göründükleri kısa bir dönem olmuştur. Ama Jacobi bir şeyden bahsetmiyor. Ki o da 20. yüzyılda entelektüelin çalışmalarının sadece Julian Bannon'ın savunduğu ve belki de Bertrand Russell'la New York'ta birkaç bohem entelektüelin örneklediği türden kamusal tartışmalarla ve ateşli polemiklerle değil, aynı zamanda ve daha çok eleştiri ve büyü bozumuyla, sahte peygamberlerin ifşa edilmesiyle, kadim geleneklerin ve kutsal sayılan isimlerin ipliğinin pazarı çıkarılmasıyla ilgilendiğidir. Ayrıca entelektüel olmak hiç de akademisyen olmakla ya da söz gelimi piyanist olmakla bağdaşmaz bir şey değildir. Olağanüstü kadadalı piyanist Glenn Gould 1932-1982, meslek hayatı boyunca büyük şirketlerle sözleşme yapmış bir sanatçıydı. Ama bu onun klasik müziğe put kırıcı denebilecek ölçüde sıra dışı yorumlar getirmesini ve klasik müzik eserlerinin icra edilme ve değerlendirilme tarzları üzerinde muazzam bir etki yaratmasını engellemedi. Keza akademik entelektüeller de, mesela tarihçiler, tarih yazımı, geleneklerin istikrarı, dilin toplumdaki rolü hakkındaki düşüncelerimizi topyekün yeniden biçimlendirmişlerdir. İngiltere'den Eric Hobsbawm, E.P. Thompson ya da Amerika'dan Hayden White geliyor akla hemen. Bu tarihçilerin çalışmaları çoğunlukla akademi içinde doğup gelişmesine rağmen akademi dışında da etkileri oldu. Entelektüel hayatın doğallığını yitirmesinin baş suçlusunun ABD olduğu da su götürür bir iddia. Çünkü bugün nereye bakarsanız bakın, hatta Fransa'da bile bir bohem, bir kafe filozofu olmaktan çıkmıştır artık entelektüel. Birçok farklı kaygıyı çarpıcı bir biçimde değişmiş, son derece farklı yollarla temsil eden bambaşka biri olmuştur. Bu konferansların başından beri belirttiğim gibi, entelektüelin temsil ettiği şey heykelimsi bir put değil, bireysel bir iş, bir enerji, kendi dili ve toplumu içinde bir dizi meseleyi bir taraf alarak net ve açık bir biçimde kendisine dert edinen inatçı bir güçtür ki bu meselelerin hepsi de son kertede aydınlanma ve özgürleşmeyle, yani özgürlükle bağlantılıdır. İster batıda olsun, ister batı dışında, entelektüele yönelik asıl tehdit ne akademiden, ne varoşlardan, ne de basının ve yayın evlerinin insanın kanını donduracak ölçüde ticaretleşmiş olmasından gelir. Ben asıl tehdidi profesyonelizm dediğim bir tutumda görüyorum. Profesyonelizmde kastettiğim şey, bir entelektüel olarak yaptığınız işi geçim kaygısıyla sabah saat 9 ile akşam saat 5 arasında bir gözünüzü saatten ayırmadan, öbür gözünüz devamlı profesyonel davranış standartlarına uygun davranıp davranmadığınız üzerinde yaptığınız bir şey diye düşünmenizdedir. Denizi bulandırmamanız, kabul edilmiş paradigmaların ya da sınırların dışına çıkmamanız, pazarlanabilir ve öncelikle de presentable olmak uğruna kendinizi, aman bir tatsızlık çıkmasın da diye düşünen, apolitik ve nesnel bir haline getirmenizdir. Sartre'a dönelim. Sartre tam insanın eril men sözcüğünü kullanır, kadınlardan bahsetmez hiç. Kendi yazgısını seçmekte özgür olduğunu savunur gibi görünürken, bu özgürlüğün tam olarak hayata geçirilmesinde durumun Sartre'ın sözcüklerinden biridir bu. Engelleyebileceğini de belirtir. Ama diye ekler, yazarı ya da entelektüeli tek yönlü olarak ortamın ya da durumun belirlediğini söylemek yanlış olur. Daha çok yazarla ortamı arasında sürekli olarak gidip gelen bir hareket olduğunu söylenebilir. Sartre 1947'de yayımlanan ve bir entelektüel olarak amentüsü olduğu söylenebilecek Quest Chequilla Literatür Edebiyat Nedir? Edebiyat Nedir? Çeviri Bertan Onaran, Payal Yayınevi 1995 adlı kitabında entelektüel yerine yazar sözcüğünü kullanır. Ama şu pasajda olduğu gibi entelektüelin toplumdaki rolünden söz ettiği açıktır. Öncelikle yazmayı özgür bir biçimde kendim amaçladığım için yazarımdır. Ama bunun dolaysız sonucu olarak başka insanların bir yazar olduğunu düşündükleri, yani belli bir talebe cevap vermek zorunda olan ve kendisine belli bir toplumsal işlev yüklenen bir insan haline gelirim. Yazar hangi oyunu oynamak isterse istesin, başkalarının onun hakkındaki tasarımı temelinde oynamak durumundadır. Belirli bir toplumda edebiyat adamına, entelektüele atfedilen karakteri değiştirmek isteyebilir. Ama değiştirilebilmesi için önce bu karaktere bürünmesi gerekir. Yani kamu adetleriyle, dünya görüşüyle, toplum ve edebiyatın bu toplum içindeki yerine ilişkin anlayışıyla müdahalede bulunur. Yazarın etrafını kuşatır ve yazara yönelttiği buyurgan ya da sinsi talepler, reddettiği ve görmezden geldiği şeyler, bir yapıtın inşa edilebileceği temeli sağlayan belirli olguları oluştururlar. Jean Paul Sartre, What is Literature? Londra, Methuen, 1967. Entelektüelin dünyadan elini eteğini çekmiş ve bu yüzden de idealize edilmesi ve tapılması gereken bir tür filozof kral olduğunu söylemiyor Sartre. Tam tersine entelektüel, sadece içinde bulunduğu toplumun taleplerine değil, aynı zamanda ayrı bir grubun mensupları olarak entelektüelin statüsündeki tözel değişimlerine tabii durumundadır. Bugünlerde entelektüellerin yok oluşuna, ağıt yakanların gözden kaçırdıkları bir şey bu. Günümüzde ortamı eleştirenler, entelektüelin toplumun ahlaki ve zihinsel hayatı üzerinde bir egemenliğe ya da bir tür sınırsız otoriteye sahip olması gerektiğini varsayarlarken, son dönemlerde entelektüellerin kendi kendilerini temsil ediş tarzlarında meydana gelen köklü değişikliklerle birlikte söz konusu otorite konumuna karşı koymak, hatta saldırmak yolunda ne kadar çok enerji sarf edildiğini görmezden geliyorlar. Günümüz toplumu da bazen ödüller vererek, sıklıkla entelektüellerin çalışmalarını hor görerek, hatta bunlarla alay ederek, daha da sıklıkla entelektüelin sadece kendi sahasında uzman olan bir profesyonel olması gerektiğini söyleyecek yazarın etrafını kuşatmayı sürdürmektedir. Ben Sartre'ın entelektüelin ille de üniversite dışında kalması gerektiğini söylediğini hatırlamıyorum. Entelektüelin en çok şöyle ya da böyle olması için toplum tarafından dört bir yandan kuşatıldığı, tatlı sözlerle kandırılmaya çalışıldığı, gözdağı verildiği zaman entelektüel olduğu, çünkü entelektüel çalışmalarının ancak o zaman ve bu temel üzerinde inşa edilebileceğini söyler Sartre. 1964'te Nobel ödülünü reddettiğinde tam da bu ilkelere göre hareket etmiştir. Bugün entelektüelin karşılaştığı baskılar nelerdir ve benim profesyonelizm dediğim şeyle nasıl uyuşurlar? Şimdi bana göre entelektüelin yaratıcılığına ve iradesine meydan okuyan dört baskıyı tartışmak istiyorum. Bunlardan hiçbirisi sadece tek bir topluma özgü değildir. Oldukça yaygın olmalarına rağmen amatörizm adını vereceğim tutumla her birine karşı çıkmak mümkündür. nedir amatörizm? Kar ya da ödül beklentisiyle değil, tabloyu daha geniş çizmeye, belli çizgiler ve engeller arasında bağlantılar kurmaya duyulan aşk ve dinmek bilmez merakla bir uzmanlık alanına kapatılmayı reddederek belli bir meslekten olmanın insana getirdiği her türlü kısıtlamaya rağmen düşüncelere ve değerlere özen göstererek hareket etme isteğidir. Bu baskıların ilki uzmanlaşmadır, spesilasyon. Günümüzde insan eğitim sistemi içinde ne kadar yukarılara çıkarsa o kadar dar bir bilgi alanıyla sınırlanmaktadır. Şimdi yeterliliğe kimsenin bir diyeceği olmaz olmasına da yeterlilik kişinin kendi dolaysız alanı, mesela Victoria dönemi başı aşk şiirleri dışındaki her şeyle ilişiğini kesmesi ve kendi genel kültürünü bir dizi otoriteye ve kural haline gelmiş fikirlere feda etmesi anlamına geldiği zaman uğruna öneden bilgiye değmeyeceği açıktır. Örneğin benim özel ilgi alanım olan edebiyat eleştirisinde uzmanlaşma, teknik bir biçimciliğin giderek artması ve bir edebiyat eserinin oluşumuna fiilen hangi gerçek deneyimlerin dahil olduğuna ilişkin tarihsel anlayışın giderek yitirilmesi anlamına geldi. Uzmanlaşma sanat yapılırken ya da bilgi üretilirken harcanan katıksız çabayı gözden kaçırmak demektir. Bunun sonucunda bilgiye ve sanata seçimler ve kararlar, bağlılıklar ve ittifaklar düzeyinde bakamaz. Bunları salt gayri şahsi teoriler ya da metodolojiler üzerinde görürsünüz. Edebiyat alanında uzman olmak çoğu zaman tarihi, müziği ya da siyaseti devre dışı bırakmak anlamına gelir. En sonunda edebiyat alanında tamamen uzmanlaşmış bir entelektüel olarak alanınızda sözde liderlerin her dediğini kabul eden ehlileştirilmiş biri olur çıkarsınız. Uzmanlaşma heyecan duyma ve bir şeyler keşfetme duygusunu da öldürür. Ki bunların her ikisi de bir entelektüelde mutlaka bulunması gereken duygulardır. Son tahlilde bana öyle geliyor ki uzmanlaşmaya teslim olmak tembelliktir. Çünkü uzmanlık alanınız gereklerine uyarak başkalarının sizden yapmanızı istediği şeyleri yaparsınız. Uzmanlaşma her yerdeki bütün eğitim sistemlerinde bulunan genel ve etkili bir tür baskıyken bilirkişilik, ekspertise ve diplomalı bilirkişi kültü daha çok savaş sonrası dünyaya özgü bir baskıdır. Bilirkişi olabilmek için uygun otoritelerden tasdikname almak zorundasınızdır. Bunlar size doğru dili konuşmayı, doğru otoriteleri zikretmeyi, doğru sahada bulunmayı öğretirler. Hassas ve veya karlı bilgi alanları söz konusu olduğunda bu daha da geçerlidir. Yakın tarihlerde siyaseten doğruculuk, political correctness adı verilen bir tutum hakkında pek çok tartışma yapıldı. Akademideki hümanistler için kullanılan sinsi bir tamlamaydı bu. Bu hümanistler deniyordu sık sık. Kendi başlarına bağımsız bir biçimde değil, solcu bir kumpas komitesinin belirlediği normlara göre düşünüyorlar. Bu normların da insanların güya açık bir biçimde tartışmasını sağlamaktansa, ırkçılık, cinsiyetçilik gibi konularda aşırı hassas davranmalarına yol açtığı söyleniyordu. İşin aslı, siyaseten doğruculuk karşıtı kampanya esasen çeşitli muhafazakar kesimler ve aile değerlerinin diğer savunucuları tarafından düzenlenmişti. Söyledikleri bazı şeyler bir ölçüde yerindeyse de bilhassa düşünmeden konuşup yazma aptallığını örneklerle göz önüne sermelerinden bahsediyorum. Yürüttükleri kampanyada söz gelimi askeri ulusal güvenlik, dış politika ve iktisadi politika alanlarında hüküm süren hayret verici uyumculuk ve siyaseten doğruculuk örneklerini tamamen görmezden geldiler. Örneğin savaştan hemen sonraki yıllarda Sovyetler Birliği söz konusu olduğunda Soğuk Savaş'ın öncülerini, Sovyetler Birliği denen fesat yuvası vesaire vesaire sorgusuz sualsiz kabul etmeniz bekleniyordu. Daha da uzun süren bir dönem boyunca kabaca 1940'ların ortalarından 1970'lerin ortalarına kadar resmi Amerikan düşüncesine göre 3. Dünya'da özgürlük demek komünizmden kurtulmak demekti. Bu düşünceye pek fazla karşı çıkılmadığı gibi buna bir alay sosyolog, antropolog, siyaset bilimci ve iktisatçının durmak bilmeden geliştirdikleri bir başka düşünce daha eşlik etti. Buna göre gelişme, batıdan kaynaklanan ideoloji dışı bir şeydi ve ekonomik kalkınmayı, modernleşmeyi, antikomünizmi ve bazı siyasi liderlerin ABD ile resmi ittifaklar kurmak istemelerini içeriyordu. ABD ve onun Britanya, Fransa gibi bazı müttefikleri, savunma ve güvenlikle ilgili bu görüşleri genellikle emperyalist politikalar izlemeleri gerektiği anlamında yorumladılar. Bu politikalarda önemli bir yer tutan karşı ayaklanmacılık, kontrinsürgansi ve daima komünizme ve Sovyetler Birliği'ne meyleden bir şey olarak görülen, yerli milliyetçiliğe karşı açılan, acımasızca karşı çıkış, Vietnam'da olduğu gibi maliyeti çok yüksek savaşlar ve işgaller, Batı'nın Endonezya, El Salvador ve İsrail gibi müttefiklerinin yaptığı türden, işgallere ve katliamlara dolaylı olarak destek verilmesi, ekonomileri inanılmaz derecede bozulmuş, kukla rejimlerin desteklenmesi gibi muazzam felaketlere yol açmıştır. Bütün bunlara karşı çıkmak, sonuç olarak ulusal girişimleri ilerletme amacıyla biçimlendirilmiş olan bir bilirkişiler grubunun denetimindeki bir piyasaya müdahale etmek anlamına geliyordu. Örneğin Amerika üniversite sistemi içinde yetiştirilmiş, gelişme kuramına ve ulusal güvenliğe sağlıklı bir saygı besleyen bir siyaset bilimci değilsiniz. Söylediklerinize kulak verilmiyor, hatta bilirkişi olmadığınız gerekçesiyle kimi zaman konuşmanıza bile izin verilmiyordu. Çünkü bilirkişiciliğin bilgiyle pek alakası yoktu işin aslına bakarsanız. Noam Chomsky'nin Vietnam Savaşı ile ilgili olarak topladığı malzemenin kapsamı ve doğruluğu tasdiknameli bilirkişilerin aynı konuda yazdıklarından çok daha fazladır. Ama Chomsky o bildik şoven bizim müttefiklerimizin yardımına koştuğumuz yahut Moskova'ya da Çin kökenli bir darbeye karşı özgürlüğü savunduğumuz türünden anlayışların ötesine geçip ABD yönetiminin davranışlarının altında yatan gerçek güdüleri gösterirken Dışişleri Bakanlığı'nın kendilerine danışmasını ya da Rand Corporation için çalışmayı arzulayan tasdiknameli bilirkişiler bu alana hiç girmediler. Chomsky, dil bilimci sıfatıyla kendi teorileri hakkında konuşması için matematikçilerden sık sık davet aldığını ve matematik jargonunu pek iyi bilmemesine rağmen söylediklerinin saygı ve ilgiyle dinlendiğini anlatmıştır. Ama ABD'nin dış politikasını muhalif bir bakış açısından anlatmaya çalıştığında dış politika alanına önde gelen bilirkişiler onun konuşmasını bu konunun uzmanı olmadığı gerekçesiyle engellemeye çalışmışlardır. Chomsky'nin tezlerini çürütme yolunda pek bir şey önerilmezken sadece kabul edilebilir bir tartışma ya da uzlaşmanın muhatabının Chomsky olmadığı söylenir. Profesyonelizmin getirdiği üçüncü baskı ise taraftarlarını kaçınılmaz olarak iktidar ve otoriteye doğru, iktidarın gerekleri ve imtiyazlarına doğru, ayan beyan iktidar adına çalışmaya doğru sürüklenmeleridir. ABD'nin dünya üzerinde hegemonya kurmak için Sovyetler Birliği ile yarıştığı dönemde Birleşik Devletler'de ulusal güvenlik gündemi, akademik araştırmaların zihniyetini ve önceliklerini insanı afallatacak ölçülerde belirlemiştir. Sovyetler Birliği'nde de benzer bir durum vardı ama Batı'da kimsenin orada özgürce araştırma yapıldığı gibi kuruntusu yoktu zaten. Bütün bunların ne anlama geldiğine daha yeni yeni uyanıyoruz. Üniversitelerin bilim ve teknoloji araştırmalarına en çok bağışta bulunan kurumlar Amerikan Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları olmuştur. 30-40 yıldır en fazla bağış alan üniversitelerse MIT ve Stanford olmuştur. Hükümetin aynı dönemde üniversitelerin sosyal bilimler ve hatta insan bilimleri bölümlerine bile aynı genel gündemi gözeterek yardımda bulunduğu da bir vakadır. Bütün toplumlarda buna benzer şeyler olur elbette. Ama ABD'deki durum dikkate değer boyutlardaydı. Çünkü ABD'nin 3. Dünya'da öncelikle de Güneydoğu Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu'da izlediği politikayı desteklemek için yapılan bazı gerilla karşıtı araştırmalar doğrudan doğruya gizli faaliyetlere, sabotajlara ve hatta düpedüz savaşa tahvil ediliyordu. Bazı sosyal bilimcilerin sadece dünya üzerindeki çeşitli toplumların nasıl çözüldüğünü değil, aynı zamanda bu çözülmenin nasıl önlenebileceğini de araştırmak için ordu adına yürüttükleri 1964'te başlayan o meşhum Kemnet projesinde olduğu gibi sözleşmenin gereklerinin yerine getirebilmesi için ahlak ve adalet gibi sorunlar bir kenara bırakılıyordu. Hepsi bu kadarla da kalmıyor. Cumhuriyeti ve Demokrat Partiler gibi Amerikan sivil toplumunun merkezi güçleri, silah imal eden şirketlerin, petrol ve tütün şirketlerinin yarattığı ya da finanse ettiği endüstriyel özel çıkar lobileri, Rockefeller'ın, Ford'ların, Mellor'ların kurduğu büyük vakıflar, işte bu kurum ve kuruluşların hepsi de hem ticari hem de siyasi gündemlere hizmet eden araştırma ve inceleme programlarını yürütmeleri için bünyelerinde akademik uzmanlar çalıştırmaktadırlar. Bir serbest piyasa sisteminde normal karşılanan bir davranış bu elbette. Amerika'nın her yerinde ve uzak doğuda da olan bir şey. Think tanklerden alınan burslar, akademik izinler, basın parasını devletin verdiği kitaplar, meslekte ilerleme şansı ve itibarda cabası. Bu sistemde her şey gözler önünde ve demin de belirttiğim gibi liberal ve demokratik toplumlardaki ileri kapitalizm ortamında insan davranışlarına hükmeden rekabet ve piyasa standartlarına göre de kabul edilebilir nitelikte. Ama totaliter yönetim sistemlerinde düşünceye ve entelektüel özgürlüğe getirilen kısıtlamalar hakkında kaygılanarak bir sürü zaman harcadığımız halde entelektüel uyumculuğu ödüllendiren, kişiyi bilimin değil, hükümetin koyduğu amaçlara ulaşmaya teşvik eden, araştırmaların ve teşviklerin piyasadan daha büyük pay kapmak amacıyla denetlendiği bir sistemin entelektüel bireye yönelttiği tehditleri dikkate alma konusunda o denli titiz davrandığımız söylenemez. Bir başka deyişle, bireysel ve öznel entelektüel temsile, sorular sormaya ve insanlara payeler, ödüller dağıtan, devasa bir toplumsal programın ya da bir savaşın ne kadar akıllıca olduğunu sorgulamaya ayrılan mekan, Stephen Nettles'un bir entelektüel olarak görevinin hiçbir iktidara ya da otoriteye hizmet etmemek olduğunu söyleyebildiği 100 yıl öncesinden bu yana çarpıcı bir biçimde küçülmüştür. Bazılarının bence biraz fazla duygusal davranarak söylediği gibi, üniversitelerin bu kadar büyük olmadığı, sundukları fırsatların bu kadar mevzun miktarda olmadığı zamanlara dönelim demek istemiyorum. Bana göre Batı Üniversitesi, tabii ki Amerika'dakiler de öyle, entelektüele yeni baskı ve kısıtlamalar altında da olsa düşünmeyi ve araştırmayı sürdürebileceği yarı ütopik bir mekan sunabilmektedir hala. Bu yüzden entelektüelin sorunu modern profesyonelleşmenin saldırılarıyla onları yok sayarak ya da nüfuzlarını yatsıyarak değil, farklı bir dizi değer ve önceliği temsil ederek baş etmeye çalışmaktır. Ben bu temsil edimimi amatörizm diyorum. Yani kârla ve bencil ve dar uzmanlaşmayla değil, özenle ve sevgiyle beslenen bir etkinlik. Bugün entelektüel bir amatör olmalıdır. Toplumun düşünen ve ilgili bir üyesi olmak için kişinin, ülkesine ve iktidarına, ülkesinin, kendi yurttaşları ve kendi toplumlarla ilişki kurma tarzına dair en teknik ve profesyonelleşmiş faaliyetlerinin bile özünde yatan ahlaki meseleleri gündeme getirmeye yükümlü olduğunu düşünen birisi. Dahası entelektüelin amatör ruhu çoğumuzun yaşadığı katıksız profesyonel rutinin içine girip onu çok daha hayati ve radikal bir şeye dönüştürebilir. İnsan kendisinden yapması beklenen şeyi yapmak yerine bunu niye yaptığını, bundan kimin yarar sağladığını ve kendi kişisel projesiyle ve orijinal düşüncelerle bunun arasında nasıl yeniden irtibat kuracağını sorabilir. Her entelektüelin bir dinleyicisi ve bir muhatabı vardır. Mesele o dinleyicinin orada memnun edilmesi gereken bir müşteri konumunda mı durduğu, yoksa entelektüelin meydan okuyup doğrudan muhalefete ve topluma daha demokratik bir biçimde daha fazla katılmaya teşvik edebildiği birim olduğudur. Ama her iki durumda da otorite ve iktidarı, entelektüelin bu otorite ve iktidarla ilişkisini es geçmenin yolu yoktur. Entelektüel otoriteye nasıl hitap eder? Profesyonel bir ricacı olarak mı, yoksa onun itibar görmeyen amatör vicdanı olarak mı?